Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahilayir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Dünden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün belki biraz daha kısa bir yayın olabilir. Çünkü bu konu içinde çok fazla safsata yapılıyor. Çok fazla şey konuşuluyor. Yayında anlatmaya çalışacağım şey özetle şu. Türkiye'de yaklaşan bir cumhurbaşkanlığı seçimiyle, yani neden yaklaşan bir cumhurbaşkanlığı seçimi, birilerine bakarsanız aslında işte onun süresi belli, 2023'ten önce seçim falan yok. Ama öbür taraftan Enerji Bakanı'nın sözlerine bakarsanız doğalgaz ve elektrik zammının da ekonomiyle alakası yok. Yani Türkiye'de şu anda doğru düzlemde yürütülmeyen bir tartışmanın bugün içeriğine bir parça girmeye başlayacağız. Başlayacağız diyorum çünkü bir defada bitebilecek bir konu değil, üzerinde tartışacağız. Siz şimdi yayını paylaşacaksınız, diğer dostları da çağırmak üzere. Ben de aynı şeyi yapacağım sosyal medya üzerinden ve diyeceğim ki gelin hep beraber konuşalım, nedir, nasıl oluyor, nerede oluyor. Biliyorsunuz aslında tartışma Kemal Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan'ın ısrarla tahrik etmesi sonucu Kemal Bey'in yeni cumhurbaşkanı adayının nitelikleri üzerinde söylediği birkaç sözle çıktı. Ama bundan öncesinde İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin bir araya geldiği Millet İttifakı olarak adlandırılan o birlikteliğin nasıl bir aday üzerinde uzlaşabileceği konusu sürekli gündemdeydi. Çünkü Cumhur İttifakı'nın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bundan 2,5-3 sene önce söylediği gibi 2023'te de adayımız Erdoğan diyerek bitirdiği tartışmanın içinde hem kendi varlığını devam ettirmeye çalışan bir Milliyetçi Hareket Partisi, hem öbür taraftan dün gerekçelerini uzun uzun anlattığım için tekrarlamayacağım, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Tayyip Erdoğan'la AKP ayrışması, yani arkasından gelecek partinin bu saatten sonra sorunlarını taşımak istememesiyle su yüzüne çıkan yepyeni bir oluşumdan bahsediyoruz. Ama burada bugün yayın içerisinde de konuşmaya çalışacağımız asıl kritik çıkış Pervin Buldan'ın, HDP eş genel başkanının söylediği sözler. Tam kendi sözleriyle söyleyeyim. Biliyorsunuz buna özen göstermeye çalışıyorum. Gerekçesi şu: çünkü içinden bir kelimeyi aldın, bir cümleyi çektin, onun üzerinde tartışıyorsun denildiği zaman hakikaten tatsız bir yere gidiyor hikaye. Oysa hepimiz çok iyi biliyoruz ki tartıştığımız şey, konuşmaya çalıştığımız şey aslında birilerinin sözlerinden kaynaklanıyor. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde destekledikleri demokratik güç birliklerinin önemli ve kıymetli olduğunu belirtti. Ama bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin ifadelerini kullandı. Şimdi buradaki hikaye şu: birileri bunu o dönemde İşte demokrasinin daha da güçlendirilmesi, demokrasinin insan eliyle, siyaset eliyle daha da yükseltilmesi için verilmiş bir destek olarak niteliyor. Ama unutulan şey, bana kalırsa tartışmayı yanlış yerde götüren, mesela Kürt siyaseti içinde böyle bir tavrın ne getirip ne götüreceğinin tartışılmaması. Çünkü Ayhan Bilge'nin daha önceki çıkışında da gündeme geldiği gibi Kürt oylarını blok olarak tanımlama niteliği artık bence çoktan tarihe karıştı. Yani geçmişte bir parça sadece Kürtlük üzerinden, Kürt milliyetçiliği üzerinden tanımlanan Kürt oyları bugün daha fazlasıyla bölünmüş durumda. Mesela Kürt mütedeyyin oylarını ayrı bir blok olarak gezer halde görebiliriz. Oyların azlığından, çokluğundan bahsetmiyorum. Siyasi dengeleri oynatır, oradan buraya getirir falan değil. Ama blok olarak daha önce gündeme gelen, insanların çok fazla gördüğü ve siyasetin içinde bir yere konumlandırdığı oylardan bahsediyorum. Yani oyun niteliği benim açımdan önemli. Çünkü onun çokluğu, azlığı başka bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Tıpkı daha önce, bundan bir önceki genel seçimlerde olduğu gibi, HDP'nin aldığı oy gerçekten kendi oyu mu, yoksa demokrasi güçlensin diye insanların verdiği, kimilerine göre ödünç, benim söylemimle potansiyel oy mu? Bu tartışmaya gelir. Ama Pervin Hanım'ın ne demeye çalıştığını sanırım hepimiz anlıyoruz. Bugüne kadar ittifakın içinde yer alan ama ittifakın bileşenlerinin oy verenlerini tedirgin etmemek için, söz bana ait değil, tedirgin etmemek için tırnak içinde hem içeride hem dışarıda sayılan HDP kendine bir konum arıyor şu anda. Bana kalırsa Pervin Hanım'ın tanımladığı konum yanlış. Bugün yayın içinde bunu da anlatmaya çalışacağım. Ve böyle bir tanımlama Türkiye'de demokrasinin daha fazla yükseltilmesi için Erdoğan iktidarının değişmesini dileyenler açısından da tam tersi olumsuz bir sonuç yaratabilir. Neden? Nedeni şu. Dedik yani Kürt oylarını blok olarak tanımlama zamanı geçti, bana kalırsa artık öyle. Yani sadece Doğu ve Güneydoğu oyları olarak tanımlanamayacağı bundan 20 yıl önce görülmüştü. Çünkü Kürt nüfusun sadece o bölgelerde yerleşmediği, İstanbul'da, Ankara'da, Ankara'daki yerel seçimlerdeki oy katkılarını hatırlayın. Kürtlerin oylarının, oy potansiyelinin değerini hatırlayın. İstanbul'da zaten bir takım semtler var ki orada bir şekilde oy alabilmek için mutlaka Kürt nüfusa hitap edebilmek zorundasınız. Böyle bir yaygınlık olduğu zaman coğrafi anlamda zaten bu bitti. Ama iç değerlendirme açısından bakacak olursak Kürt oylarının, özellikle şu mütedeyyin Kürt oylarının Türkiye'de muhafazakar siyaset açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Geçmişte 2002-3 Kasım seçimlerinden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyaseten biraz daha oyun kurucuları mesela bu konuda kendilerini ikna etmeye çalışmıştı. Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum. Israrla ona gidip Kürt oylarının değerini nasıl alınabileceğini, özellikle Kürt mütedeyyin oylarının iktidarın kendini muhafazakar demokrat olarak tanımlayan iktidarın ekmeğine yağ sürebilecek şekilde bir kenarda durduğunu, ama bu duruşla birlikte eğer doğru politika izlenmezse sağa sola da kaçabileceğini söylemişlerdi. O dönemde partinin içinde Kürt siyaseti yapanlar, yani Kürt kökenli milletvekilleri öyle söyleyelim, birebir propaganda yöntemiyle bölgenin kamuoyu önderlerini, işte kanaat önderlerini hepsini tek tek ziyaret ederek, orada sözü geçen insanları daha fazla gündeme getirerek falan bu oyları bir parça tahrik edebilmişlerdi. Ancak şu anda Türkiye'de eğer kendini muhafazakar olarak tanımlayan bir iktidardan söz ediyorsak, ki bana kalırsa muhafazakarlık böyle bir şey değil, dünyadaki örneklerine bakacak olursanız, mesela İngiltere'deki muhafazakarlığı tanımlayacak olursanız eğer, oradan getirdiğiniz muhafazakar insanların, yani Thatcher'ın bugünün muhafazakarlığına Türkiye'de nasıl uyacağını, nasıl uymayacağını bütün dünya anlayabilecektir. Dünyanın geri kalanı için de aynı şey geçerli zaten. Bizde muhafazakar tanımlaması bir parça Türkiye'de siyasetin içinde dindarlık, mütedeyyinlikle eş güdümlü görülüyor. Yanlış tanımlanıyor aslında. Ama bu muhafazakar oylar içinde artık yeni bir uyanış, yeni bir ayağa kalkış olduğunu görüyoruz. Yapılan kamuoyu araştırmaları bize uzun süredir şu gerçeği gösteriyor ki Türkiye'de kendini muhafazakar, dindar, işte Müslüman olarak tanımlayan genç kitle özellikle bugünün Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kendi İslam anlayışının içine oturtamıyor. Hatta bu konuyla ilgili biliyorsunuz çok fazla da şikayet geldi. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı, ki benim vergimden düşen her kör kuruş haram zehir zıkkım olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de yükselen dinsizliği, ateizmi, deizmi falan gündeme getirerek genç nüfusun biraz daha bu konuda eğitilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın daha bundan birkaç gün önce yaptığı, işte üst üste gençlerle bir araya gelmesinde ısrarla vurguladığı nokta bu. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2001 Ağustos'unda kurulurken tanımladığı muhafazakar demokratlık bugünün gençleriyle uyuşmuyor. Çünkü onların kafalarındaki ve uygulamayla Türkiye'nin gündemine getirdikleri dindarlık anlayışı bu çocukların akıllarına sığmıyor. Onlar dünyadan ayrılmadan, dünyada kendilerine sağlam, sabit bir yer bularak hayata eşit rekabet koşulları içinde girmeye çalışıyorlar. Ama işte eğitim sisteminden, sağlık politikalarına, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinden, siyasi tavırlara kadar pek çok konuda bunun gerçek hayatla çok uymadığını görüyorlar. Örnek, bugün resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan bir kararnameyle TRT yönetim kurulu değiştirildi mesela. Çok uzun süredir, herhalde 7-8 sene falan olmuştur, hafızam beni yanıltmıyorsa, İbrahim Eren görevden alındı, Mehmet Zahit Sobacı atandı, Profesör Mehmet Zahit Sobacı. Şimdi böyle baktığın zaman isim değişimi gibi görünüyor. Ama bu kadar basit değil. TRT Genel Müdürlüğü'ne getirilirken Cumhurbaşkanı'nın oğluna yakınlığı dışında ortada görülen çok net bir vasfı olmayan bir insandan bahsediyoruz. Bugün getirilen insan da SETA'dan getiriliyor. SETA biliyorsunuz bir düşünce kuruluşu. Yani düşünce üretebilmiş bir düşünce kuruluşu değil ama iktidar eliyle politika oluşturmaya çalışan bir sivil toplum örgütü diyelim. SETA'nın içinde önemli isimler çıktı. Bunlar genelde iktidarın propaganda aygıtı gibi çalıştılar. Hatta akademik titrilerinde bu anlamda kullanmaktan hiç imtina etmediler. Hiç kimse utanmadı, çatır çatır da kullandılar. Oradan getirilmiş isimlerden bir tanesi. Yönetim kurulu üyeliğine yine yapılan değişiklikle 6 kişilik yönetim kurulunun yapısı değiştirilerek yönetim kurulu 9 kişiye çıkartıldı. Onlardan bir tanesi Hilal Kaplan oldu mesela. Şimdi Hilal Kaplan dediğiniz zaman herkesin aklına Hayır, benim burada anlattığım o hani gerçekten ağır cehalet falan değil. İnönü savaşlarının adını İsmet İnönü'nden aldığını düşünebilecek kadar cahil bir insan gelmiyor. Pelikan değerlendirmesi geliyor. FETÖ'yle mücadele geliyor. Zamanında FETÖ'ye yapılan ağıtlar, dil dökmeler, abuk sabuk sözler geliyor. Ama artık devletin resmi propaganda aygıtı içinde. Bugüne kadar hiç şu kolaycılığa kaçmayalım. Yani bugüne kadar kullanılmıyordu. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi kullandı. Bu çok büyük bir yalan. Bütün iktidarlar TRT'yi arka bahçesi gibi. Herkes kullandı zaten. Bundan sonra da kullanacak. Çünkü bakışın değişmemesi bizi bu noktadan çıkartamayacak. Şimdi burada baktığı zaman insanların iktidarın kendi eliyle oluşturduğu propaganda aygıtlarının nasıl yürüdüğü gençlerin de gözünden kaçmıyor muhtemelen. Yapılan bütün kamuoyu araştırmaları bize gösteriyor ki özellikle Özel Hoca'nın, Özel Sencer'in yaptıkları yani Metropol'ün çıkarttığı çok daha böyle nitelikli sorularla gerçekten sonuca yönelik bir takım anketler bize gösteriyor ki gençlerin hayat anlayışı bugünün iktidarının onlara verdiği ve muhafazakar demokrat, Müslüman demokrat böyle yaşar anlayışının çok dışında. Mesela bu atama bile o çocukların kafalarında emin olun bir dalgalanma yaratacak. Çünkü şöyle bir zihinsel değişim yaşanıyor Türkiye'de. Liyakatsizlik o kadar oturdu ki toplumun göbeğine. Bu liyakatsizlikten günün birinde ben de nasiplenirim diye düşünmesi için bile bir gerek kalmadı artık insanların. İktidara göbek deliği kadar yakın olanlar için de geçerli. Yani emin olun Hilal Kaplan'a bugün tevdi edilen o görev Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle birinci halkasını Erdoğan ve Erdoğan'ın çok yakınlarının hemen yakınında bulunan halkada pek çok kişinin iştahını kabartıyordu büyük ihtimalle. Onlar da Hilal Kaplan'ın böyle bir atamaya tabi tutulmasından inanın bana çok hoşnut değillerdir. Herkes orada başka bir görev tanımı, başka bir şey bekliyor kendisi için. Gençler işin bu konumunda duruyorlar. Yani onlardan alınacak. Kürt gençleri de kuşkusuz bu noktada söyleyecek söz sahibi olan insanlar. Onların da hayata ilişkin bir takım görüşleri var, anlatıyorlar. Bugüne kadar uygulanan özellikle hani PKK çizgisi üzerinden yani siyasete terör eliyle baskı uygulamak, terör bir örgütünün eliyle baskı uygulamak yönünde bugüne kadar çok kullanılan bir politika artık gençler açısından da anlamını kaybetmiş durumda. Çünkü Türkiye'de özellikle bu 2010 referandumunun ardından yaşanan, bugün hani Ahmet Davutoğlu diyor ya ben çok uğraştım o dönemlerde başaramadım falan diye. Türkiye'de yaşanılan pek çok terör saldırısının ardından insanlar o değerlendirmelerde bir takım çevreler zorlanmalarına rağmen artık çok daha net bir tablo çıkıyor ortaya. Yani teröre terör demek dışında bir yöntemi kalmadığı için insanların bir noktaya kadar getirip bırakıyorlar mevzuyu. Böyle baktıkları zaman Kürt gençlerinin de oy tercihini yaparken artık sadece Kürt olmakla tercih edemeyeceği bir seçim sistemiyle karşı karşıyayız. HDP bu bölümü doldurmak zorunda bu saatten sonra. Ve Pervin Buldan'ın şu söylediği sözler, bunu doldurur mu derseniz burada hamaset var. Bu hamaset artık gençlerin nezdinde inanın bana hiçbir işe yaramıyor. Hiç kimse sallamıyor artık bunları. Çünkü gençler şunu çok iyi biliyorlar ki bu hamaset ekmek getirmiyor insanlara. Yani ne akademik camia içinde size bir yer sağlıyor, ne eğitim olanağı sağlıyor, ne yaşadığınız yerde yeni yatırımlar getiriyor, insanların biraz daha rahat hayata geçebilmesini, hayatını yaşayabilmesini sağlıyor. Bunların hiçbiri mümkün değil. Hamaset bu işi kurtarmıyor. Erdoğan için nasıl kurtarmıyorsa emin olun Pervin Buldan için de kurtarmıyor. Böyle baktığımız zaman da Kürtlerin, Kürt siyasetinin Türkiye'de çok daha etkin bir tanımlama yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunu söylediğiniz zaman herkes şundan bahsediyor. Mesela bu yayının izleyicileri de, Kürt izleyicileri de biliyorum yayından sonra yani 50 tane mail gelecek yine. Diyecekler ki Kürtlere akıl vermekten vazgeçin. Bu akıl vermek falan değil. Burada yapmaya çalıştığım analiz Türkiye'de gerçekten tekrar demokrasiye geçiş. Eskiden çok mu demokrattık? Değildik, elbette değildik ama bu kadar kör topal ilerlemiyordu hikaye. Demokrasiye tekrar geçiş için de eşit olarak yaşayabileceksek bu eşitliğin dışında tutulan bir şey. Şu söylenebilir mi? Ama yayının başında dedin ki sen CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu adı konmuş Millet İttifakı'nın içinde HDP hem var hem yok. Çünkü seçmenlerine, seçmen kitlesine ne İyi Parti bunu söyleyebiliyor, ne CHP söyleyebiliyor, ne Saadet söyleyebiliyor. Doğrudur. İstanbul seçimlerinin kazanılmasının ardından yani 31 Mart'ın ardından Haziran'da elbette ekleyelim hani tekrarlanan seçimleri de koyarak. Orada kullanılan oylarda insanların demokrasiye ne kadar yaklaştığını gördük biz. Burada da defalarca konuştuk. Tam da bu tanımın gitmesi gerekiyor diye konuştuk hatta. Kişisel farklılıklar, düşünce farklılıkları hepsi tamam ama bizim niteliği sağlayabileceğimiz yer sadece ilkeler olabilir. Orada o dönemde yapılanlarla, o dönemde oy istemek üzere kullanılan söylemle bugün kullanılan söylem arasında dağlar kadar fark var. Ve inanın şu söylem Tayyip Erdoğan açısından mesela Selahattin Demirtaş'ın siyasette olup olmamasını, tutsak halde tutulmasını değiştirebilecek bir konuma bile getirebilir. Bana kalırsa böyle bir şey olabilir. Yani önümüzdeki günler Selahattin Demirtaş'ın daha aktif şekilde siyasete sokulabilmesi için mesela adalette kendisine daha yumuşayan bir bakış getirebilir. Çünkü burası Tayyip Erdoğan'ın işini zorlaştırmakla birlikte Pervin Buldan'ın bu çıkışı bir yandan da aslında Türkiye'de demokrasi güçlerinin yani tamamen demokrasiye inanan, toplum oluşumunda liyakatin esas alınması gerektiğini söyleyen, adaleti önceleyen kitleler açısından da son derece tehlikeli. Böyle bir ayrılık, buradan sonra getirilebilecek bir ayrılık sadece Cumhurbaşkanı adayının nitelemesini değiştirmez çünkü. Siyasete bakışı da değiştirecektir. Ne demeye çalışıyorum? Şundan bahsediyorum. Pervin Buldan'ın burada tanımladığı Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da, Mersin'de oy birlikteliğinin sağlanabilmesine yönelik o gün anlatılanlar bugün anlatılması gereken şeyler aslında. Eğer siz ondan vazgeçiyorsanız yani 31 Mart'ta yaptık bunu ama kimse bizden tekrar aynı tavrı beklemesin diyorsanız eğer partinin benim potansiyel oy olarak tanımladığım bölümü bu saatten sonra sizden de korkacaktır. Nasıl korkacaktır? Pervin Hanım'ın söylediği, söylemediği daha doğrusu. Hani o dönem açılım sürecinde bize neler teklif edildiğini çıkıp söylersem insanlar yüzleri, başkasının yüzüne bakamaz, sokağa çıkamaz falan filan diyor ya. İşte o ayrışmaya gelirse hikaye, Pervin Hanım'ın anlatacakları, anlatamayacaklarıyla birlikte kendisini de çok sıkıntıya sokar. Çünkü nasıl ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin tabanı HDP ile bir birliktelikten oylarını istiyor. Hani burada hep konuştuğumuz gibi geçen sene Aralık'tan beri. Bana Kürt'ün oyu lazım kardeşim. Kendi lazım değil ikiyüzlülüğüyle yaklaşıyorlar. Aynı şey HDP'liler için de geçerli. Kürt siyasetinin içindeki blok tabanda aynı şekilde mesela İyi Parti ile bir arada görünmekten hoşnut değil. Onlar kendisini solcu olarak tanımlayan, bana göre de solcu olmayan Cumhuriyet Halk Partisi ile bir arada görünmekten mutlu değil. Eğer bir mütedeyyin kitleyle devam edilecekse Kürtlerin kendi mütedeyyin kitlesiyle devamı elbette ki Saadet Partisi ile devamı tercih edeceklerdir. Akılcı olan da bu. Ama şu anda bu oy değerlendirmesi yapılacak olursa biz buradan bakamayız bu hikayeye hiçbirimiz. Kemal Bey'in söylediği, yani niteliklerini tanımladığı insanlar var ya bunun hiçbir önemi yok şu anda. Hatırlayacaksınız yerel seçimlerde 31 Mart yerel seçimlerinin öncesinde burada üst üste yaklaşık bir ay boyunca yaptığım yayınlarda ısrarla şöyle bir şeyden bahsettim. İlkesel bir tanımlamaya ihtiyaç var. Yani bir şehri yönetecek insanı seçeceksek biz eğer bir belediye başkanı seçeceksek o insanın sadece belediye başkanlığı yapması gerekiyor. Belediye başkanlığı yaparken de anayasanın tanımladığı sosyal devlet ilkesinden ayrılmaması yeterli. Çünkü kalanları zaten tanımlanmış durumda. İşte arazinin parselasyonu, şehrin nasıl oluşacağı, altyapı, üst yapı hizmetleri. Bunlar zaten belediyenin görev ve yetki alanları. Parklarını, bahçelerini yapmak, insanlara bir şey sağlamak. Ama sosyal devlet ilkesinden ayrılmamak öncelikli nitelik olmalı. Hatırlıyor musunuz? Şimdi aynı şekilde o ilkenin siyaseten bir kez daha tanımlanması gerekiyor. Ve o tanımın içinde ne Kemal Bey'in söyledikleri var ne Pervin Buldan'ın söyledikleri var. Bizim bir kere kesinlikle ve kesinlikle bir çatı adaydan bahsedebilmemiz gerekiyorsa ki bana kalırsa gerekiyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın karşısına çok net bir şekilde tek bir aday çıkmalı. Erdoğan'ın da istediği emin olun birden fazla adayın çıkması, fazla sayıda insanın yarışmasıdır. Çünkü geçmişte İstanbul Belediye Başkanlığı'nı nasıl böyle bir mücadelenin içinden aradan sıyrılarak kazandıysa yine aynı hesabı yapmaktan ben geri durduğunu zannetmiyorum. Yine benzer bir çalışma yürütüyordur kafasında. Ama burada anlatılan şey, Pervin Hanım'ın söylediği bir süre sonra gerçekten Tayyip Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı ısrarla HDP'yi kriminalize etmek, şeytanlaştırmak, marjinal bir örgüt statüsüne koyup bir kenarda bırakmak tavrı var ya, işte tam da oraya geliyor. Bu geliş bir süre sonra içerideki potansiyel oyların kopmasıyla sonuçlanabilir. Yani eğer seçmen bir tercih yapacak olursa 31 Mart'ta nasıl diyor ki Pervin Buldan o dönemde biz güçlerimizi birleştirdik ama tekrar böyle bir şey beklenmesin. Geçmişte HDP'ye demokrasinin güçlenebilmesi için oy veren insanlar da aynı şekilde oylarını geri çekebilir. Ve inanın bana şu karşılaşma HDP açısından hiç hoş olmayacaktır. Hani nasıl ki MHP ile ilgili ısrarla burada 2 senedir MHP artık barajın altında diye bağırıyorum ya, %7'nin bile altına düşmüş durumda şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu. HDP içinde o bahsedilen 6 milyon oy hayal haline gelebilir. Çünkü Kürt nüfusunun tamamının desteklememesi bir yana, o verilen potansiyel oylarda geri çıkacaktır. Geri kaçacaktır. Solda yeni bir örgütlenme var artık. Sol siyaset açısından bakış mutlaka bu ulusalcılık, milliyetçilik boyutundan kurtulmak, ilkesel anlamda gerçek bir zemine oturmak durumunda. Bunu yapan parti yok mu? Var işte, Türkiye İşçi Partisi bunu yapıyor mesela. Yeni bir oluşumun içinde 4 milletvekili oldular en son Sera Kadıgil'in de katılımıyla. 4 genç milletvekiliyle sadece bunu yapmaya çalışıyorlar. Ortak bir zemin anlayışında buluşmaya çalışmak. Bunun içinde elbette Kürt siyasi politikası da var. Elbette ekonomide var, uluslararası ilişkiler de var, sanat da var, spor da var. Bunların hepsi var. Türkiye Partisi olmak böyle bir şey. Bu HDP'nin oylarını da çok ciddi anlamda bölecek bir söylem. HDP'lilerin eş genel başkan ağzıyla ortaya döktükleri bu iş bir süre sonra kendi zararlarına bir sonuç doğurabilir. Bana kalırsa böyle olacak bu. Şimdi böyle baktığımız zaman ilkesel anlamda buluşmak ne hale geliyor? Sanırım biraz daha anlaşılır nitelik kazanmış durumda. İlke ne? Her şeyden önce adaletin tekrar tesisi. Yani bir sabah kalktığınızda resmi gazetede yayınlanan bir kararnameyle Hilal Kaplan gibi birinin TRT yönetim kuruluna atanmayacağından emin olarak uyanmak. Hepimizin buna hakkı var. Çünkü bahsettiğimiz kişi, kalıbımı basarak söylüyorum bunu, televizyonculukla alakası açma kapama düğmesinden dokunmak dışında hiçbir şekilde bir noktaya gelmeyecektir. Böyle baktığınız zaman liyakat toplumda bu kadar çökmüşken, kurumların tamamının başına sadece siyaseten tırnak içinde şahsıma yakın olanlar atanıyorken, şimdi yapılacak şey bu değil ki. İçe dönen her grup kendini kaybedecek aslında. Oylarını, değerlendirmesini kaybedecek. Kürt siyasetinin milliyetçileri için de doğru bu. Türk siyasetinin milliyetçileri için de. Yani kendini sadece Sözcü, Halk TV, KRT, Tele1 üzerinden tanımlayan CHP için de yanlış bu. Kendi içine dönen bu seçimde kaybedecek. Erdoğan'ı kaybetmeye mahkum eden şey bu zaten. Ve şu anda rakibine benzeyerek bir yere çıkmaya çalışan, bence anlamsız işler yapan siyasetçiler var. Erdoğan nasıl ki %50'yi evde zor tutuyorum söyleminin bugün son derece yanlış olduğunu, artık öyle bir %50'nin ortada olmadığını biliyorsa, Pervin Hanım da bence bilmeli ki bahsedilen 6 milyon kişi yok. Emin olun yok. Ve bu siyaseten denenebilecek bir şey değil. Hadi gidelim seçim sandığına, görelim, ortaya çıkalım falan deyip zeybeklik yapılabilecek bir şey değil. Çünkü o ölçüm herkes için çok farklı nitelik doğurabilir. İçinizden bazıları kuşkusuz şu konuşmanın içinde şunu da düşündünüz. Tamam, Ahmet Davutoğlu'nun oylarının yükselmediği görülüyor, ortada bu. Bir siyasal güç olarak çok fazla eskilerin deyimiyle temayüz edemedi, ortaya çıkamadı. Ama mesela Ali Babacan'ın söylemi biraz daha önde görünüyor. Doğru, son gelen kamuoyu araştırmaları bize gösteriyor ki Saadet Partisi'nin üzerine çıkabilecek durumda şu anda Deva Partisi'nin oyları. Nereden kaynaklanıyor bu? Ben size söyleyeyim. Türkiye'de siyasal İslamcıların tamamı ekonominin çöküşünden kurtulmanın yolunun kendileri için anlatılan hani o acı IMF reçetesi içmek olmadığını, bir siyasal İslamcıların içinden çıkmış bir ekonomistin bunu pekala başarabileceğini düşünüyor. Örnek olarak gösterdikleri kişi de Ali Babacan. Yani ekonomik çıkış anlamında da Ali Babacan bir umut olarak ortada bulunuyor siyasal İslamcılar için. Dolayısıyla bu yükseliş zaten devam edecektir. Bu Ali Babacan tarzı bir siyasetçi için mesela kendini Cumhurbaşkanı adaylığıyla sonuçlandırabilecek, ortaya çıkartabilecek bir yolu doğurur mu? Bana kalırsa hayır, öyle bir şey olmaz. Çünkü o zaman desteklenmeyeceğinin farkında olacaktır. Ama Türkiye'de mutlaka ve mutlaka şu anda siyasal bileşenlerin, bütün siyasal partilerin, seçime girmeye hak kazanan bütün siyasal partilerin kendini ilkesel olarak tanımlama zorunluluğu var. Ve bu tanım Pervin Hanım'ın yaptığı tanımla bir yere gidemez. Gerçekten içini doldurmanız gerekiyor. Nasıl bir doluluk olacak? Topluma ne vaat ediyorsunuz? Gelin buradan bu cümleden çıkalım mesela. Topluma siz 31 Mart'ta o desteği verdik ama bundan sonra bu tavrı beklemeyin diyorsanız eğer, 31 Mart'ta vaat ettiklerinizi vaat etmiyorsunuz demektir. En basit, en çıkarcı, en pragmatist anlayışla yaklaşalım. Mesela Kürtlere oy verenler, HDP'ye oy veren insanlar 31 Mart'taki bütün söyleminizden vazgeçtiniz diye düşünecektir. Bu kaçınılmaz. Herkesin aklına aynı şey gelecek. Ama o gün o seçimi 31 Mart'ta çok büyük illerde, Bursa'da çok kritik bir hatasıyla, CHP'nin çok kritik bir hatasıyla kaybedilen belediye başkanlığı seçimi düşünün. Neredeyse bütün büyük şehirleri muhalefete kaptıran iktidarın en çok isteyeceği söylem bu. Bölünmüşlük. Yani herkes birbirinden küçük kompartmanlar halinde ayrılsın ama birbirlerine takılarak devam etsinler. Çünkü o bölünmüşlük içinde Erdoğan'ın geçmişte 1994'te İstanbul Belediye Başkanlığı'nı nasıl kazandığını hepimiz bildiğimiz için hani o dönemde ortaya çıkan adaylar, yarışan adayların ikisinin de son derece güçlü olması, üçüncü adayın ortadan zort diye sıyrılarak gelmesiyle nasıl neticelendiyse, Türkiye'de Erdoğan'ın yaptığı hesabı destekleyecek bir söylem bu. Şu anda bir ilkesel birlikteliğe ihtiyaç var. Öncelikle Türkiye'nin acilen demokrasiye dönmesi, acilen adalet sistemini tekrar tesis etmesi gerekiyor. Uzlaşılacak yer burasıysa koalisyonun temel niteliği de bu olmalı. Yani burada bir adayı tanımlamak, işte erkek olmak zorunda, kadın olmak zorunda, 65 yaşının altında olmamalı, kamuda tecrübesi olmalı falan. Bunların hepsi emin olun hikaye. Artık böyle bir şey düşünecek durumda değiliz biz. Bizim yapmamız gereken bir tane şey var. İlkesel anlamda doğru tanımlayacağımız bir adaylıkla birlikte herkesin çıkıp kendi derdini anlatabileceği bir adaylık sistemi aynı zamanda. Yani bundan sonrası için parlamenter demokrasiye dönüşün kaçınılmaz olduğu bir yapının içinde mesela öncelikli olarak bunu sağlayacağını söyleyen bir yeni seçilecek cumhurbaşkanına ihtiyacımız var bizim. Çünkü görüldü ki parlamentonun bu kadar etkisizleştirildiği bir demokratik düzlem hiç kimsenin işine yaramıyor. Yani meclis siyasal işlev açısından son derece kenara atılmış durumda. Yapılan kanuni düzenlemelerin, anlaşmaların hiçbir önemi yok. Hikaye eskiden el kaldırıp indirdiklerinde hiç değilse. Hayır, yanlış anladın Selahattin Bey, bölünmüşlüğün tek nedeni HDP olmayacak. Yani bunu yanlış anlıyorsunuz, ısrarla ve bilinçle yanlış anlıyorsunuz. Ben onu anlatmadım 25 dakikadır. Bu bölünmüşlük bütün siyasal partiler için geçerli. Kemal Bey'in de adını kullanarak da söyledim üstelik. Meclis bu kadar işlevsizleştirilmişken tekrar parlamenter demokrasiye dönmek mesela temel ilkesel birliktelik kararı olmak zorunda. Önce bunun ortaya çıkması lazım. Ama tam da 31 Mart'ta böyle bir birliktelik sağlanıp karşılığı da çok net bir şekilde görüldüğü zaman ortaya çıkacak şey bu söylem olmamalı. Bu saatten sonra çünkü HDP'yi şeytanlaştırmaya çalışan insanların ekmeğine yağ sürecektir bu çıkış. Eğer şöyle düşünüyorsanız son sözlerde bunlar olsun. Biliyorum pek çoğunuzun aklında var. Yani insanlar bunu söylüyorlar, bunu görüyorlar, bunu biliyorlar. Haklı da olabilirler. Ama şöyle bir durum var. HDP'nin bu kadar şeytanlaştırıldığı bir ortamda ama canım işte onların da söylemleri şu oldu, bunu söylediler, onu yaptılar, öbürünü getirdiler falan gibi söylemler gerçekten toplumsal anlamda bir çıkış sağlamıyor ki. Nedir yani? Mesela HDP'ye açılan kapatma davasını düşünün. Evet, HDP'ye açılan kapatma davasının ardından birileri Pervin Buldan'ın bu sözlerini siyasal anlamda pazarlığa hazırız olarak yorumladı. Hiç saklamasın kimse canım. Yani açık açık burada bu yayında konuşamayacaksak nerede konuşacağız bunu? Televizyon ekranlarında mı? Boş verseniz onu, öyle şeyler konuşulmuyor artık. Herkes açık açık bir pazarlık için ortaya konulan yeni bir koz olarak. Yani ben Millet İttifakı'nın dışında kalmaya razı olabilirim. Ama sen bana ne öneriyorsun'a getirdi pek çok insan bunu. Öyle değerlendiriyorlar kafalarında. Ya Kürtler açısından çok doğru bir pazarlık olmaz bu. Bakmayın siz işte Hatip Dicle'nin de söylediği sözlere, Pervin Buldan'ın sözlerinin böyle değerlendiriliyor olmasına falan. Bunun bir önemi yok. Çünkü böyle bir pazarlıkta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sonsuza kadar birlikte yürüyecek sağlam bir ortak olmadığı 2009 açılım sürecinde görüldü zaten. Yani o masayı deviren, ilk deviren ben olmayayım tedirginliğiyle bir yere kadar götürülen o ikiyüzlü pazarlık düzlemi Türkiye'ye çok şey kaybettirdi. Hem terör anlamında çok şey kaybettirdi. Terör örgütü PKK şehirlerde güçlendi. Kendi ağzından duyduk ya bunu Tayyip Erdoğan'ın. Ben talimat verdim operasyon yapmayın diye. Sözde hepiniz hatırlıyorsunuz bunu. Star televizyonunda söyledi. Hem terör örgütünün güçlenmesine yol açtı hem de o dönemde toplumsal bölünmüşlük hissini daha da artırdı hepimizin kafasında. Yani Habur'dan gelen görüntüler, oradaki işte terör örgütünün kendi nasıl diyelim üniforma gibi kullandığı kostümleriyle halkın içine karışması falan herkeste çok büyük bir tedirginlik yarattı. Şimdi bu söylemin çok daha sade, çok daha nitelikli ama tedirgin etmeyecek bir üsluba dönüşmesi gerekiyor. Pervin Buldan'ın sözleri bana kalırsa bu anlamıyla yanlış. Yani bir tane aday çıkacaksa eğer, üzerinde uzlaşılmış demokratik anlamda Türkiye'nin bir geçiş sürecine gireceği, toplumsal anlamda adaletin tekrar tesis edileceği bir düzleme giriyoruz. Bunun için bizim bir adaya ihtiyacımız var denilmeli ve bu aday ortaya çıkarken her türlü tartışmadan kaçınılmamalı. Çok açık şekilde yürütülmeli bu tartışma. Çünkü toplumsal anlamda ne kadar gizlilik sağlanırsa başımıza gelen o kadar daha ağır oluyor. Bugüne kadar bunun örneklerini gördük. Ekmelettin İhsanoğlu pazarlığını düşünün. Birileri için çok stratejik bir çıkıştı. Eyvallah. Ama ondan sonrası? Ondan sonrası ayrı. Şimdi sevgili Ömer Hoca da yazıyor. Ömer Tuncer Hoca. Bir yandan onu, o da yazıyor ve bir şey anlatmaya çalışıyor. İlk tur için en azından hani adaylarıyla ortaya çıkmaları, partilerin oylarıyla, adaylarıyla ortaya çıkmaları. Vallahi hocam ben şöyle düşünüyorum. Tek tek adaylarla ortaya çıkmak, seçmenin aklını karıştırmak dışında ben çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Onun yerine çok daha kesin bir zafer kazanılabilmesi için 31 Mart'ta yaşandığı gibi net, nitelikli ve çok kısa yoldan bir çözüm sağlayacak şekilde ben tek aday üzerinde uzlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Uzak mı bu aday? İnanın uzak değil. Çünkü şu an için yani isimlendirmek bunu çok önemli değil ama ilkelendirmek hayati önem taşıyor. İlkenin ne olduğu da çok net. Türkiye'nin çok hızla demokrasiye dönmesi gerekiyor. Çok uzaklaştık. Dönüş yolunu bulamayabiliriz artık. Gerçekten yollara ekmek kırıntısı serpen o masal kahramanları gibi yaşayamayız biz. Demokrasiden ne kadar uzaklaşırsak geri dönüşümüz o kadar zor olacak çünkü. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. İstedim ki dünden bağlantılı olarak bugün de bir parça daha gidelim. Çünkü bu ilke hikayesinin çok daha belirgin hale gelmesi gerekiyor. Bizim başka çaremiz yok. Gerçekten bunu yaşamak ve yaşatmak zorundayız. Siyaseten talep eden, sıradan yurttaşlar olarak talep eden insanlar olarak bunları ortaya koymak zorundayız. İlkesel birlik sağlanmadıktan sonra kişinin ismi üzerinde uzlaşma sağlamak bence hiçbir sonuç doğurmayacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın herhangi bir yerinden size çok uymadığını da düşünseniz, fikirsel farklılıklarımız olduğunu da görseniz burada bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü o bahsettiğimiz farklılıklar bizim zenginliğimiz, hepimizin, bu toprakların zenginliği. Binlerce fikrin yarışacağı, içlerinde sadece bir tanesinin kazanmayacağı, fikirsel bir birliktelik oluşturarak bir yere gelebileceğimiz o güzel günlerin özlemiyle bugünkü yayını özellikle yaptım. İstedim ki insanların kafasında bir tartışma zemini oluşturalım. Bunlar tartışılsın, ortaya çıksın, herkes fikrini söylesin, fikir yüksek sesle dillendirilsin. Hiçbir şeyi saklamadan, gizlemeden herkesin kafasının içindeki dökülsün ki biz bunun içinden bir yol bulalım kendimize. Bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun kardeşim. Çünkü burada konuşulan başka yerde konuşulmuyor. Ama ben nasıl katkı vereceğimi düşündüm, bulamadım diyenler. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'da ya da ünsalunlu.com.tr'de benim sayfamda gördüğünüz abone ol düğmesini, kırmızı bir düğmedir onu, tıklayın ona. Korkmayın, para istemeyecek sizden. Sadece mail adresini yaz diyecek. Abone olduktan sonraki aboneliğiniz son derece önemli. Orada bir yukarı doğru baş parmak işareti var, beğen tuşu. Eğer beğendiyseniz tabii yayını, lütfen ona da dokunun. Lütfen ona da dokunun ki YouTube bu yayını daha önce izlememiş insanlara da tavsiye etsin. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını da anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar hiç değişmediği gibi bu saatten sonra da emin olun hiç değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? 6 yıldır yapıyoruz. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllısam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya, orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.